Ayrım 2.
Üstelik memlekette birkaç dilden çeviriler yayınlamış olduğu halde zahmetsizce Fransızca anlayıp söyleyecek takati yoktu. Onu Republik metrosu civarında şehri terk edip dönerken daha o ilk Paris yolculuklarımda içimi buran sorgu işareti gelip boğazımıza durmuştu bile. Tanzimatın ve meşrutiyetin batılı sanatçıları gibi yoksa Cumhuriyet'in batılı sanatçıları da ıska mı geçtiler? Yeni Türk sanatçısı kendini batılı diye alır. İçinde yaşadığı toplumu doğulu diye küçümser. Küçük aydınlar, hatta biraz gözü açık mahalle kızları yalnız çeviri roman okumakla, Türk filmlerine gitmemekle basbayağı övünürler. Büyük şehirlerimizin o Allah muhafaza sanat çevrelerinde Fransız resmi, İngiliz şiiri, Rus müziği, İtalyan sineması herhangi bir Türk sorunundan önce konuşulur. Bunun ne demeye geldiğini daha iyi gösterebilmek için galiba şimdi bir paralel çizeceğim. Fransız televizyonu bana yardımcı olacak. Pondicherry adını hiç duydunuz mu? Bu küçük ülke eski bir Fransız sömürgesidir. Hint bağımsızlığını kazanınca Altakya Verkülah Pondicherry'yi de Fransız sultasından kurtarmış, Hint bütününe bağlamıştır. Fransız televizyonu yıllarca sonra Pondicherry'de neyin Fransız kaldığını aramaya çıkmıştı bir bakıma. Yılgın ve dalgın Buda insanları gizli ve açık mistisizmler arasında bir savcı buldu çıkardı. Hindu olduğu halde kendisini Hindu sayamıyordu bu savcı, düzgün Fransızca konuşuyordu. Okuduğu eserler soruldu mu Fransız klasiklerini ard arda ipe diziyordu. Hindu kalabalığını küçümser gibiydi. Kendini yetiştiren Batı kültürüne çok daha bağlı görünüyordu. Söyledi de bunu. Benim dramım bu dedi. Fransız değilim fakat Fransızım, Hinduyum fakat Hindu değilim. Bilmem yürek delici paraleli gösterebildim mi? Yeni televizyondan bir başka örnek alacağım şimdi. Kitap saatinde Antillerden yetişme bir zenci yazarın kitabı tanıtılıyor. Değerli bir adam besbelli. İçli, yumuşak bir sesle konuşuyor. Derdi büyük. Kitabında onu belirtmeye çalışmış. Biz Antilliler, Afrika'dan gelme zencileriz ama kendimizi Batı kültürüne bağlı Fransızlar sayıyoruz. Hiç değilse sayıyorduk. Hatta Afrikalı zencileri küçümseyenler vardı içimizde. Oysa Fransız değiliz. Bu her şeyimizden belli. Öyleyse biz neyiz? Kitabımda halkımın geçmişini arıyorum ben. Halkıma bir geçmiş bulmaya çalışıyorum. Söylemediği de şu. Fransızın bana eklediği benim geçmişim değil, onun geçmişi. Televizyonla başladık, televizyonla bitirelim. Nihayet Senegalli bir zenci teknisyen memleketinin batılılaşması konusunda ne düşündüğünü soran bir röportajcıya şu cevabı veriyor. Senegal'in modern bir ülke olmasını isterim elbet ama batılı değil. Batılının yeryüzünde çok defa sömürgeci anlamına geldiğini unutmamak gerek. Şimdi düşününüz, bizim çiçeği burnundaki yeni sanatçılarımızın çoğu, Çankırı'da ya da Siirt'te, kendisini Pondicherry'deki sömürgeci yaratığı aydın gibi yalnız, soyutlanmış ve yabancı belliyor mu, bellemiyor mu? Geçmişle olan ilgimize gelince, durum çok daha acı ve utanç verici. Antilli yazar, halkına olmayan bir geçmiş bulmaya çalışa dursun, biz rahatça var olan, hem de nasıl var olan koskoca bir geçmişe sövmekteyiz. O kadar ki, yeni batılı, üstelik de ilerici sandığımız bir yazara, elin Bulgarı, sizin klasikleriniz nedir diye sorunca, bizim klasiklerimiz yoktur cevabını alır. Aynı aklı başında derin düşünür yazarın, Atatürkçülüğü toptan uygarlık değiştirmek sandığını da bir başka yazısından biliyoruz. Uygarlık değiştirmek. Yani ne? Yunus Emre yok. Bedrettin Simavi yok, Pir Sultan Abdal yok, Chanson de Roland var, Campanella var, Wildon var, Şeyh Galip Baki, Nedim Beş Para Etmez, var mı Vigny, var mı Ronsrant, var mı Poe? İşte bu kafadır ki buraya devlet tiyatrosunu Kral Oedipus'la ya da 12. Gece'yle gönderiyor. Bu sayede de maaşlı eleştirmecilerin dışında gelip gittiğinden kimsenin haberi olmuyor. Biraz Karagöz, biraz orta oyunu, biraz ulusal piyesle çok daha Türk ve batılı olacağımızı kime anlatırsınız? Çin'in yüzlerce yıllık eski operasıyla, Rusların kazakları ve eski baleleriyle gelerek ortalığı kırıp geçirdiklerini görseler bile. Yok yok, genç sanatçı, batılı olmanın Türk olmamak demeye gelmediğini anlamalıdır. Uygarlığımızı değiştirmek ne laf? Toplumsal ve nesnel bir gerçek istekle değişir miymiş? Türküz, Türk kalacağız. Uygarlığımızı çağdaş ölçülerle yeniden değerlendirmesini bileceğiz. Batılılık bu. Yoksa yarım yırtık bir yabancı dil belleyip bir yabancı uygarlığın kuyruğuna eklenmek değil. Baksanız ya canım, İngiliz de Alman da Fransız da batılı, biri ötekine benziyor mu? Meraklısı için notlar. Beyoğlu'nun bütün bir edebiyat kuşağınca bilinen malum pastanesi Baylan Pastanesi'dir. İkinci Paris dönüşümde ben pastanede mekan tutmuştum. Mavi hareketinin tezgahlanması da burada olmuştur. Yavaş yavaş pastane gerçekten Paris'teki edebiyat kahveleri karakterini kazanmış, sonradan kendilerine 50 kuşağı adını verecek olan ozan, yazar, aktör, karikatürist vesaire buradan yetişmiştir. Kimler olduğunu teker teker sıralamaya gerek yok. Yalnız hepimize onca emeği geçmiş 3 garsonu, Risto, Leonida ve Sotri'yi burada özlemle anıyorum. Baylan bir pastane olarak artık yok. Yerini galiba bir banka kapmış. Garsonlarsa kim bilir neredeler. Söz konusu iki ozandan ilki Ege Ernard, ikincisi İlhan Berk'tir. Ege'ye Montparnasse'de bir kahvede rastlamıştım. Jules Dassin'in top kapısında bir rol oynamış, eline topluca bir para geçmişti. Onu harcıyordu. Galiba filmle ilgili bazı işleri de vardı. O gece birkaç saat içinde bana tutarlı fakat Türkiye'de söylediklerinden çok değişik şeyler anlattığını hatırlıyorum. İlhan Berk bir iki aylığına gelmişti. Telefonla beni aradı, buldu. Bir öğle sonunu Richelieu Drott'taki Le Cardinal kahvesinde birlikte geçirdik. Orada ulusal bileşim, geçmiş sanatımızdan yararlanma konusunda ne anlattıysam, sonra gelip Türkiye'de kendi düşünceleri olarak anlatmış, hatta galiba da yazmış olduğunu duydum. Bulgar yazarına bizim klasiklerimiz yok diyen, üstelik bu dediğini marifetmiş gibi de yazan Melih Cevdet Anday'dır. Fikrimce o ve onun kuşağı batı ve batılılaşma konusunu en yanlış anlayan, en yanlış da uygulayan bir kuşak sayılmalıdır. Bu kuşak Atatürk'ün ölümünden sonra ülkeyi kaplayan faşizm döneminde resmen himaye görmüş, zaten garip şiiri bu sayede imgeci toplumsal şiiri boğabilmiştir. 2. Paris var, Parisçik var. Koca Roman Roland, o ünlü Jean Christophe'un bir yerinde, yabancılar Fransa'yı gereğinden fazla önemsedikleri romanlarından tanır. Üstelik iyi tanıdıklarını da sanır. Oysa yanlıştır bu gibilerinden bir laf ediyor. Bu doğru söze ben yüzyılımızın tanışma ve haberleşme olanaklarından bir ikisini daha ekleyeceğim. Fransa'yı yabancılar ya da romanlarından, ya film ve şarkılarından tanır ve yanlış tanır. Bu yanlışlık hiç değilse bizim kuşağın aydınlarını Parislere gelip acı düş bozumları yaşamaya götürmüştür. Zira ne Paris Marcel Carné'nin filmleri sıra içimize çatılan puslu ve dargın şehirdir yalnız, ne de Quartier Latin kahvelerinde sabah akşam anarşistler ve ihtilalciler toplanıp tartışır. Galiba şöyle dersem demek istediğimi daha kestirmeden anlatmış olacağım. Bizim gerçek İstanbul'da tenha Anadolu kasabalarının tozlu hanlarında destanlaşan İstanbul arasında ne ağır bir fark varsa, gerçek Paris'te dünyanın dört bir ucunda ünü dolaşan rivayet Paris arasında o kadar ağır bir fark vardır. Evet, bu şehir 1789'un ve 1848'in şehridir. Evet, gerçek üstücüler olsun, varoluşçular olsun, ilk kavgalarını bu şehirde vermişlerdir. Ama bu özgürler yatağı Paris'te bugün bile metro istasyonlarına kahrolsun zenciler, kahrolsun Yahudiler diye karanlık parolalar çiziktiren Parisliler de yaşar. Muhalefet gazetelerinde 30 yıldır yeni bir tek hastane yapılmamış olduğunu ya da şehrin üçte bir binasında banyo bulunmadığını okursunuz. Ya Etol meydanında metro ıskaraları üzerine yatmış kafayı çeken hane berduş takımı, ya yabancıları turist bile olsa hor gören otelci ve garsonları sizi dakika başında kafanızdaki yanlış bir Paris fikrini düzeltmeye zorlar durur. Ben ki Oktay Akbal tarafından Türk Edebiyatı'nda bir Paris özlemi çığırı açmakla bile suçlandırıldım. Ben ki şimdi çıksam Strasbourg Saint-Denis taraflarında başında beresi ve yanlış troçki sakalıyla 10 yıl önceki kopyama küt diye toslayabilirim. Artık Paris'e sövecek miyim? Hayır. Sadece çizgi dışıyla çizgi içini ve çizgi dışı olmak isteyen bir Fransızın durumunu size anlatabilmek için önce Paris ya da Fransa üzerinde sanılarınızı doğruya ayarlamak istiyorum. Bu ülkede de içi pırıltılı bir sanat delikanlısı can sıkıntısından, gündelik yamanlıklardan ve küçük burjuva konformizminden çatlayabilir. Ve galiba bu yüzdendir ki size bütün Fransızları ve Fransa'yı öyledir sandıran müthiş adamlar zincirleme beşeri reaksiyonlar halinde bu ülkede patlak vermişlerdir. Orada hemen hiçbirimizin ciddiye almadığı bir olgu, burada yaygın, köklü ve koparılmaz bir gerçek olarak adım başında karşınıza çıkıyor bir kere. Fransız toplumu Katolik bir toplumdur. Bu önce Fransızın dindarı domuzuna Katoliktir demeye gelirse, sonra Fransızın laik olanı, İstese de istemese de geçmişten devralınmış Hristiyan değer ve yargılar içinde yaşar demeye gelir. Destek, rakam mı istiyorsunuz? Hadi gönlünüz olsun. her çeşit halk arasında yapılan bir soruşturma sonuçlarına göre 100 Fransızdan en az 70-80'i başka ırktan, başka dinden bir yabancı ile evlenmeye karşıdır. Hele bu yabancı söz gelişi Kuzey Afrikalı bir Müslüman olursa bu yüzde daha da artabilir. Bu davranışına toplum bilim kitaplarına örnek diye alınan Fransız toplumsal sınıflaşmasındaki hasis, dar kafalı ve egoist burjuva tutumunu eklediniz mi, çizgi dışı Fransız'ı töresel ya da siyasal bütün özgürlüklere iten o boğucu atmosferi kendiliğinizden bulmuş olursunuz. Destek örnek mi dediniz? Hadi gönlünüz olsun. Fransız televizyonlarından bir spiker hanım, ekranda sık sık kolları ve göğsü dekolte tuvaletlerle görünüyor diye, arzuyu umumiye üzerine işinden uzaklaştırılmıştır. Beride gerçek aydın, yaratıcı sanatçı, çizgi dışında arıyor elbet kişiliğini. Bu, olağana, adiye ve bayata hayır demekle başlıyor. Kiliseye hayır diyor. Katoliklerin dogmatik ve evlere şenlik törelerine hayır diyor. Daha çok insana, daha büyük mutluluk ilkesinin ardına düşüp, kendine özgür ve devrimci bir kimlik kurmaya çalışıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmış bazı sanatçılar, sorunu bu açıdan görmeye çalışmışlar. Paul Nizan'ın Conspiration, Louis Glocks'un Le Sang Noir başlıklı kitapları bu boğucu hava içindeki umutsuz çırpınışları merhametsizce çiziyor bize. Umutsuz çırpınışları mı, çizgi dışı arayışları mı? Belki ikisi de. Kimisi siyasal ve toplumsal devrimciliklere gidiyor. O anarşistlerin Libertaire gazetesini bulvarda satan bol sakallı hergeleler, komünist gençlik örgütüne girip devrim düşleri görenler, hep bunlar. Kimisi cinsel özgürlükler peşinde, eşcinsel ilişkilerden ağlar örmek, kendi iç yapısına en uygun moral dengeyi aramak onların işi. Bizim orada bunlardan herhangi birine rastlıyoruz. Bir kitap, bir film, bir şiir, ne bileyim ben, hatta bir şarkı birdenbire kendi açmazlarımıza bile hazır hal şekilleri getiren bir tılsım gibi görünüyor gözümüze. Ondan sonra gelsin Parisleri, Fransızları özlemeler. Gelsin bu ülkeyi yeryüzünde bir aydınlar cenneti sanmalar. Hepsini anlıyorum, kabul ediyorum. Fakat Fransa ya da Paris'in iç yaşantısıyla, organik yaşamasıyla kendi düşlerimizi karıştırmamızı, hayır. Hani o Paris'te olsa şöyle olurdu, Paris'te olsa böyle olurdu sözü var ya, yalan. Yalan değilse yanlış. Destek, örnek mi istiyorsunuz? Hadi gönlünüz olsun. Bizim karikatürist gençlerden biri, hem de oldukça güçlü, biraz kendine kapanık ve zor anlaşılır olanı, orada pek ilgi göremeyince ümitlerini uzak bir Fransız başarısına bağlamış, çıkmış gelmiş. Eserlerini gösterdiği kimselerin cevabı bizim oradakilerin tıpkısı. Oo, bunları anlamazlar. Alın bir başkası. Benimle yaşıt bir ozanla Türkiye'de 3000 ile 5000 arasında devamlı bir şiir okuyucusu olduğunu, bazı ozanlarımızın birçok baskılar yapabildiklerini anlatıyorum. Gözleri hayretle açılıyor. Fransız şairlerinin aşağı yukarı bütün yayın olanaklarını getirmiş olduklarını söylüyor bana. Bir iki hafta sonra da o ünlü şair Michaux'un 6000 kadar kitabı zar zor sattığını ciddi bir gazetede kendi gözlerimle okuyorum. Neredeyse 60 milyonluk Fransa'da 6000 kişi. Ne buyurulur? Paris var, Parisçik var. Aman karıştırmayalım. Meraklısı için notlar. Romain Rolland, bunca yıl sonra hala adı bilinen fakat eserleri doğru düz bilinmeyen bir yazar olarak duruyor. Bir tarihte Jean Christophe'un ilk 3 kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. Arkası gelmedi. Bütünüyle ve aslındaki tat bozulmadan dilimize çevrilmesi soluklu ve derinlemesine bir romanın nasıl olması gerektiği yolunda romancılarımıza faydalı olacaktır. Paul Nizan, iki savaş arası Fransız edebiyatında önemli yeri olan bir yazar. La Conspiration, Fesat adıyla Türkçe'ye çevrildi. Üzerinde epeyce laf da edildi. Nizan'ın bundan başka Aden Arabi, Antonio Bloye vesaire gibi romanları, toplumcu Kur'an ve eylem üzerindeki deneme ve incelemeleri yayınlanmış. Sartre ondan saygı ve sevgiyle söz ediyor. Son zamanlarda Nizan'ın kitaplarını yeniden basıyorlar. Maspero Yayın Evi de fikir yazılarından tutarlı bir derleme yayınladı. Louis Glonks, bana hep Zola okulundan biraz daha entelektüel bir romancı gibi gelmiştir. Le Sang Noir yayınlandığında epeyce gürültü yapmış. Yakın zamana kadar sadece adını solcular anıyorlardı. Fakat kitap cep kitapları arasına alındı, yeniden üzerinde durulmaya başlandı. Fransız taşrasındaki öğretmenin içinde çırpındığı bunalımlı işler, bizim öğretmenlerin durumuyla yapılacak bir karşılaştırma ilginç sonuçlar verebilir. Neden bir çeviren çıkmaz acaba? 3. Paris'in iki gözü iki ayrı renk. Maria France, 25 yaşlarında bir resim öğrencisi. Katolik eğitiminden geliyor ama bağnaz değil. İsviçre'ye ve İngiltere'ye gitmiş, demek dünya görmüş biraz. Bana rastlayıncaya kadar Türkiye ne tarih ne de turizm coğrafyası olarak ilgisini çekmemiş hiç. O kadar ki başlangıçta İstanbul'da bir caddenin genel görünüşü yönünden Paris'teki bir caddeye pek hala benzeyebileceğini söylediğim zaman inanmamış inanmamış yüzüme bakmıştı. Sonraları birçok şeyler öğrendi Türkler üzerine. Bir kitap okudu. Yeryüzünde 75 milyon kadar olduklarını, köklerinin M.Ö. 6000 yılına kadar uzandığını gördü, şaştı. Bir başka kitap okudu, Türkçenin dallı budaklı birkaç dile köklük ettiğini öğrendi, şaştı. Televizyonda Mustafa Kemal'i gördü, beğendi. Devrimlerini dinledi, şaştı. Kısacası, Türkiye usul usul bu savaş sonrası Fransızın kafasında hakkı olan yeri fethetmeye koyuldu. İşte bu Marie France, geçenlerde bir gün bana şöyle bir soru sormaz mı? Sizce temiz bir şehir midir yoksa pis şehir mi Paris? Siz olsanız ne dersiniz? Paris gerçekte bakımlı fakat pis bir şehirdir. Bunu ona böylece söyledim ve sorusunun arkasında gizlenen asıl gerçeği öğrenmek istedim. Bu gerçek ikinci bir soru olarak belirdi. Peki Paris'e göre İstanbul daha mı temizdir yoksa daha mı pistir? Bir çeyrek sonra da bütün bunların asıl nedenini açıkladı. Bu yaz tatilini İstanbul'da geçiren bir arkadaşa rastladım. Oraları nasıl diyecek oldum, gayet pis dedi de. İstanbul mu pistir yoksa Paris mi tartışması gülünç bir tartışma. Üstelik bu tartışmada İstanbul'u gözünü kırpmadan harcayacak Türklerin sayısı hayli kabarık olsa gerek. Fakat altını çizeceğim konu bu değil. Fransızın Türkiye'ye bakışı. Madame Janine Tepener 40 yaşlarında olmalı. Vitrin dekorları düzenleyerek yaşıyor. Az çok okumuş, gençliğinde yani savaştan önce Komünist Partisi'nde çalışmışlığı var. Türkiye üzerine bilgisi derseniz hemen hemen hiçbir şey diyeceğim. Bir öğle üzeri Madlen Meydanı üzerinde şaşılacak bir bora pırıl pırıl pırıldarken bana son zamanlarda cep kitaplarından yayınlanan Benoris Meşin'in Mustafa Kemal adlı kitabını uzatıyor. Okudum diyor. Şüphesiz haklı bir davaymış davası. Fakat niye bu kadar çok kan dökmüş? Bir başka gün 27 Mayıs'tan söz ediyorum. Aynı söz çıkıyor karşıma. Niye başbakanı ve bakanları asmak? Aslında Fransızlarla biraz kaynaşmış birisi için bu söz niye bu vahşet anlamına geliyor. 150 işbirlikçi yurt dışına sürülür mü? İstiklal mahkemelerinde suikastçıların kellesi düşürülür mü hiç? Ya da anayasayı çiğnedi diye başbakanı asmak niye? Orada ister istemez tartışmayı keskinleştiriyorum. Benim bildiğim Fransa Pétain'i idama mahkum etmiş, yaşlı diye cezasını süresiz hapse çevirmiştir. Laval'i ise kurşuna dizmiştir. Bunlardan birisi başkan, öteki de bakan değil miydi? Cevap şu, aa o başka. Bir başka örnek. Büyük ihtilalde binlerce kişiyle birlikte Danton, Robespierre, Babeuf gibi ihtilal başkanlarının kesildiği yer bu Paris değil midir? Değil midir? Cevap aynı, aa o başka. Bir de adını sanını bilmediğim bir futbol meraklısı ele alacağım. Parc des Princes'e ilgi çekici oyunları görmeye gittikçe rastlıyorum ona. Kasketli, konuşkan, çabuk kızan, çabuk gülen, yüz yuvarlak bir ortalama Fransız. Paris takımlarında görülen akıl almaz seviye düşüklüğünden, Fransız futbolunun kısırlığından dertli. Bazı Türk futbolundan da konuşuyoruz. Beni tanıdığından beri Galatasaray'ın milletler arası serüvenlerini ünlü L'Équipe gazetesinden izliyor, sonra gelip bana övünmek için son günlerde bir Juventus Stade Francis maçı oldu. Parisli takım yine her zaman olduğu gibi saha ortasında dantel örüyor, fakat asla gol çıkaramıyordu. Fransız dostum öfkeden kıpkırmızı kesilmiş, ver yansın ediyordu stada. Böyle sisteminde, böyle oyuncularında, antrenöründe Allah belasını versin kabilinden. Hafta ayımda yine Galatasaray'dan konuştuk. İyi bir gününde Galatasaray ekibinizi Paris'te yener, İstanbul'da yerle bir eder dedim. O şakacı, o demin takımını yerden yere batıran adam gitti, sanki yerine bir başkası geldi. Yok yok asla dedi. İtalyanlar, İspanyollar, Yugoslavlar, aslında Avrupalılar demek istiyordu. Belki, fakat Türkler imkansız. Son olarak, bir de Afrikalı Müslüman tanıklığı ister misiniz? Faslı bir kimyager, Fransız mektuplaşma kulüpleri aracılığıyla Parisli bir arkadaş arıyor kendine. Küçük ilanında faslı kaydı olduğu müddetçe birkaç pul meraklısının dışında tek bir mektup almıyor. Ama ilandan faslı kaydını kaldırır kaldırmaz, bütün bunları ileri görüşlü bir Fransız aydınına aktarsak ne diyecek? Gazetelerde okuyoruz diyeceklerini. De Gaulle'le birlikte Fransa'ya yabancıları küçümseme huyu geri geldi diyorlar. O kadar ki bu yüzden turist kaybediyoruz. Avrupa'da dördüncü duruma düştük. Amerikan ve İngiliz turistleri Fransa'ya küstüler vesaire. Hepsi bu mu? Pek pek Fransızların kendini beğenmişliğine filan bağlayacak belki bunları. Bence sorun o kadar basit değil. İnsan sonra sonra Batılı'nın yani Fransız'ın yani Parisli'nin olayları, insanları ve sorunları iki ayrı gözle gördüğünü, iki ayrı ölçekle değerlendirdiğini fark ediyor. Birisi dünyayı yöneten ülkelerden biri olmaktan gelen yukarı bir ölçü, kendine toz kondurmayan, komşusuna karşı hoşgörülü, ötekisi yönettiği ya da o hizada saydığı ülkelere ve halklara uyguladığı hafif alaycı, epeyce küçümser, adam akıllı merhametsiz ve toptan haksız bir ölçü. Avrupalı değil misiniz? Avrupalıyım diye bizim gibi 40 yıldır yırtınsanız bile her hareketiniz başka bir ölçüyle yargılanacaktır. Eğer Niyazi Berkes çıkıp bundan yüzyıllardır işlemiş eski Müslüman düşmanlığının içten içe rolü olduğunu yazarsa, bizim oradaki sırılsıklam Batılı taklitçilerinin sanacağı gibi mübalağa etmiş olmaz, bir gerçeği belirtmiş olur. O kadar. Kıbrıs konusunda bunu burada apaçık gördük. Fransız halk oyu için Türk, sorunun daha başında a priori haksızdı. Biraz olsun derdini anlatabilmesi için aylar geçti. Uçakların müdahale ettiği günlerde bir akşam Madame Tepiner, ''Canım niye kan döküyorsunuz, günah değil mi masumlara?'' dedi. ''Hem müdahaleye ne hakkınız var?'' ''Peki Fransa paraşütçüleriyle Gabon'a niye müdahale etmişti?'' ''Eğer Cezayir'de Araplar orada kalmış Fransızları kesmeye, aç bırakmaya ya da sürmeye başlasalardı, Fransa müdahale etmeyecek miydi?'' Yine aynı cevap bir şamar gibi suratıma şakladı. ''Aa, o başka.'' ''Diyeceğim Paris'in iki gözü, iki ayrı renk.'' ''Meraklısı için notlar.'' Benoist Meşin'in kitabı Le Lope et le Leopard o sıralarda cep kitapları arasında yeniden basılmıştı. Kitap Türkçe olarak da çıkmıştır. Yabancı gözüyle Atatürk. 1. Kurt ve Pars, Mustafa Kemal, çeviren Zahir Güvemli ve M. Rasim Özgen, 1955 İstanbul. Kitabın Türkçe çevirisinde atlamalar var mı yok mu karşılaştırmak gerek.